Ahlaki olarak sallantıdaki konuları tercih edenlerin müzik programı Orta Yaş Krizi sizleri selamlıyor. Ben Emre Karacaoğlu, can ciğer kuzu sarmam Mert Yıldız'la beraber bugün yine muhteşem, muhteşem bir albümü incelemek için bir araya geldik. Ama muhteşem olduğu kadar da pek tabii ki ahlaki olarak sallantıda bir albüm. Yani bunun değerlendirmesini birlikte yapacağız. Bugün Serge Gainsbourg'un 1971 seneli şaheseri Histoire de Melody Nelson. Mert, konuya girmeden önce, Serge Gainsbourg'a girmeden önce, albümden
konuya
bahsetmeden
girmeden
önce.
önce şunu belirtmem lazım. Sen Fransızca biliyorsun, ben bilmiyorum. O yüzden ben telaffuzda sıkıntı yaşayacağım muhtemelen.
Ben onlara müdahale edeceğim. Merak etmeyiniz
Tamam.
arkadaşlar. Mert, her şeyden önce sormam lazım. Ben sana diyorum ki bir sonraki bölümde Mert, sen bu bölümde sen seç bu albümü. Sen beni bırakıyorsun, serbest bırakıyorsun. Hadi Emre, bunu da sen seç diyorsun. Gidip her seferinde rahatsız edici insanları seçiyoruz. Neden bu böyle oluyor? Neden? Yani şu ana kadar çektiğimiz adamlara, müzisyenlere falan bakıyorum. Neredeyse hepsi böyle sorunsuz,
İti kopuğu.
disfonksiyonel, tamam mı? Fonksiyonel ama.
İntihar edeni.
İntihar meyillisi, uyuşturucu bağımlısı, problemlisi, istismarcısı. Neden bu böyle ya? Niye böyle oluyor?
Kaşarlandık herhalde Emre ya. Bilmiyorum ki yani. Artık herhalde normal işler tatmin etmiyor bizi yani.
Benim bu soruyu sormamın nedeni arkadaşlar, hafta içi çünkü nedenini düşündüm. Yani biz Mert'le beraber Serge Gainsbourg'u inceleme kararı aldığımızda oturup değerlendirdim. Ya Author and Punisher hariç, tamam mı? Author and Punisher hariç diğer herkes problemli insanlar, hepsi sıkıntılar olan insanlar. Bir, o hepsinin ortak bir tane özelliği var. Hepsi çok iyi müzisyen. Ve senin kıstasların da benim kıstaslarımız da çok iyi müzisyen. Yani ne diyorduk işte? Sözünde yazıyor, gitarında çalıyor, 10 numara beste yapıyor, öncü. Ama bir de bir şeyi fark ettim. Galiba diğer neden de bizim bu adamları böyle rahatsız edici, problemli oldukları için seçmiyoruz. Hadi gidelim problemli müzisyen seç diye seçmiyoruz. Bu adamların elinden çıkan albümler hep galiba bir yerlere dokunuyor. Bir
Dokunuyor.
şeylere, yani bir önemi var, bir kültürel, ya senin üzerinde ya benim üzerinde veya toplum üzerinde kültürel bir değeri, kaşıdıkları bir mevzu ve çarpıcı bir yönü olduğunu fark ediyorum. Çünkü şeyi fark ediyorum Mert, yani 40 yaşından sonra beni çok iyi virtüözitesi olan albümler etkilemiyor. Yani dinlerim, açıp dinlerim, güzel bir albüm dinlerim. Ama mesela seninle oturup bir saatimi ayırıp konuşacaksam ve haftalar boyu hazırlığını yapacaksam mesela şeyi tercih ediyorum. Senin de o hoşuna gidiyor biliyorum yani. Ya
Gidiyor tabii ki.
yani böyle tartışmalı,
Evet.
yani ahlaki olarak bugün inceleyeceğimiz gibi, bugünkü albümdeki gibi ahlaki olarak sallantıda ve tabii ki de dediğimiz gibi çok iyi olmaları. Şimdi
Yani Malmsteen Rising Force konuşuruz. 5 dakikada biter
çok
yani.
seviyorum. Bak,
5 dakikada biter yani bu.
Malmsteen'in en sevdiğim albümlerinden, tamam
Evet.
mı? Yani
Benim de,
ilk
benim de.
dinlediğim albümlerinden falan
Benim
yani.
de.
O albümdeki herhangi bir şarkıyı tercih edebiliriz. Oturup muhabbeti falan yapabiliriz. Ama diyeceğimiz şeyler aşağı yukarı. Malmsteen'le ilgili bir iki espri yaparız.
Karısı Türk falan onu
Ha, onu
konuşuruz.
konuşuruz. April deriz, bilmem ne deriz. Albümü överiz, geçeriz.
Evet.
Ama şu anda bugünkü bölümde olduğu gibi asla bir tartışmaya giremeyiz büyük bir ihtimalle.
Giremeyiz.
Peki, sana sözü vereceğim ama önce bana bir müsaade et. Çünkü birazcık Serge'den bahsetmem gerekiyor. Yani
Evet.
albüme girmeden önce Serge Gainsbourg kim? Yeni kuşaklar çok tanımayabilir. Ama benim ve babalarımızın kuşağı Serge Gainsbourg'u çok iyi tanıyor. Arkadaşlar, David Bowie, Bob Dylan büyüklüğünde, onların yetkinliğinde, onların ayarında o tarz dünya müzisyenler arasında sayılabilecek kadar kaliteli bir müzisyen. Ayrıyeten de Fransa'nın Jacques Brel, Charles Aznavour gibi ünlü şanson besteci ve icracıları arasında ismi anılması gereken birisi. Kariyeri boyunca denemediği tarz yok. Caz, pop, rock, Fransız şansonları,
Reggae.
reggae, psikedelik müzik, elektronik müzik, disco, bunların hepsini yapmış.
New
New Wave ve bunların hepsinin altından da gerçekten alnının akıyla çıkabilen birisi. Çünkü kendisinin çok iyi müzisyen olmasının yanında işbirliği yaptığı kişiler her zaman çok iyi müzisyenler.
Çok iyi.
Çok iyi müzisyenler. Valla cazla popu karıştırdı. Fransız şansonlarıyla harmanladı Fransız şairlerini. Fransız şairlerinin işte Jacques Prévert gibi şairlerin şiirlerini bestelediği için çok tepki aldı. Çünkü kutsal olarak addediliyordu bazı çevreler arasında. O onları alıp onlardan böyle aşk şarkıları veya disco parçalarında, elektronik new wave şarkılarında onların sözlerinden faydalandığı için çok tepki gördü. bir kısım tarafından tepki gördü. Bu açılardan baktığınız zaman arkadaşlar gerçekten acayip yetenekli bir müzisyen. Acayip çift anlamlı kullanıyorum. Hem acayip, çok acayip bir adam, garip bir adam. Hem de acayip yetenekli bir insan. Bu çift anlamlılığı da Gainsbourg'a hürmetle buradan yapıyorum. Çift anlamlılığı çok sever.
Çift anlamlılığı çok sever.
Aynen. Adama dair söyleyebileceğimiz şeyler şunlar. Aslında kendini hiçbir zaman çok iyi bir müzisyen veya bir virtüöz falan olarak görmemiş. Piyano kökenli birisi. Babasından piyano alıyor. Babası piyanist, şantör, gece barlarda çalıyor. Ondan zorla piyanoyu öğreniyor ama hayatı boyunca da bunun faydasını çok görüyor. Hatta gençliğinde babasının çalamadığı akşamlarda bizzat babasının yerini doldurmuş. Hep ressam olmak istemiş. Ondan sonra bir gün işte kafayı kırıyor. Ondan sonra resimlerini falan yakıyor. Ve diyor ki müzikten devam edeceğim diyor. Hayatında ve karakterinde önemli bir etkisi olduğunu düşündüğümüz bir dönem var. Paris'in ve Fransa'nın Naziler tarafından ele geçirildiği dönem. Serge Gainsbourg ve ailesi Yahudi ailesi. Hatta Davud'un yıldızını takmak zorunda da kalmışlar kıyafetlerin üzerinde. Bildiğimiz kadarıyla bariz bir istismar veya bir şey görmemiş o dönemde Paris'te. Ama tabii ki Nazilerin arasında kelle koltukta yaşamanın onun üzerinde mutlaka etkileri olmuştur. Keza 1975 seneli Rock Around the Bunker konsept albümü bununla alakalı, o dönemki çocukluğuyla alakalı. Boris Vian üzerinde etkili, onun üzerine çok etkili bir müzisyen. Boris Vian çok acayip bir adam, yazar, şair, polimat zaten. Trompetçi, cazcı, çok yetenekli bir insan. Komik şarkıları var Boris Vian'ın. Ondan etkilenmiş, onun gibi söz yazmayı ondan etkilenmiş. Kariyerine dair bahsetmemiz gereken bir de şey var. Skandallardan birisi, bir sürü skandal var da. Önemli bir skandal. Fransa'nın marşı olan La Marseillaise'i yeniden yorumluyor. Ve bunu da 70'li yıllarda Jamaika'ya gidiyor. Jamaika'daki müzisyenlerle, oranın en iyi müzisyenleriyle. Keza zaten bu arada Bob Marley'nin eşi Rita Marley de vokalleri arasında. Hatta daha sonra Bob Marley, Serge çok kızmış. Karıma ondan sonra böyle şeyhvani sözler söylettim falan diye onu azarlamış hatta bildiğimiz kadarıyla. Fransız La Marseillaise marşını Aux Armes et Cetera diye isimlendirmiş. Aux Armes et Cetera silahlara vesaire demek. Silahlara vesaire. Şimdi o Aux Armes nakaratta geçen bir söz. Halkı, kardeşleri gelin silahlanalım, ülkemiz işgal altında, demokrasimiz için savaşalım sözleri içeren bir marş. Gelin silahlara anlamı geliyor Ozan. Şimdi Ozan et cetera dediğiniz zaman sonunda vesaire gibi sanki bir önemsiz bir şeymiş gibi bir anlam çıkıyor. Sen bizim marşımızı nasıl alaya alırsın diye Serge Gainsbourg bayağı bir eleştiri almış. O da bunun üzerine gidiyor bir açık arttırmada. Besteci Rob de Lille. Rob de Lille'in orijinal manuskriptini, marş manuskriptini alıyor ve şey gösteriyor herkese. Bakın, Rob de Lille her kıtayı tekrar tekrar aynı şeyi yazmak zorunda kalmamak için Aux Armes et cetera, yani silahlara vesaire diye yazmış. Eğer orijinaline sadıklıktan bahsediyorsanız La Marseillaise yorumları arasında benimki en orijinale sadık bir yorumdur. Bu da kanıtı diye herkese göstermiş. Böyle de zeki ve eğlenceli bir adam. 1967 senesinde bütün dünyayı kasıp kavuran bir tane şarkı var.
Evet.
Eşi, tabii o zaman eşi değil, sevgilisi. Jane Birkin ile beraber kaydettiği Je t'aime moi non plus. Yani bundan bahsetmesek olmaz. Abi bu şarkı ne, biz bu şarkıyı bilmiyoruz diyebilirsiniz. Ama eminim hayatınızın bir noktasında bir yerlerde çalarken duydunuz zaten. Bizim annelerimiz, babalarımızın kuşağı bu şarkıyla zaten
Vatikan'ın aforoz ettiği şarkı.
Vatikan'ın aforoz ettiği şarkılarından birisi. Çünkü Jane Birkin'in sevişme simülasyonu sesleri var. Hayır, kendi sevişmesi, gerçek sevişmesi değil. Uzun bir süre gerçekten sevişmişler. Yatağın altına hoparlör koymuşlar falan gibi, mikrofon koymuşlar gibi bir şey söyleniyor. Hayır, doğru değil.
Onu yapan ne var bu arada? Guns N' Roses,
Rocket Queen'de yapmışlığı var. Ondan sonra ama bu şarkıda yok öyle bir şey. Bu şarkıda Jane Birkin hatta kendisi de söylüyor. Bir yerde çok abartmışım diyor. Bir yerde bana işaret yaptılar diyor camın arkasından. Jane, bokunu çıkardın. Aniden kesmek zorunda kaldım falan diyor mesela. Şarkının orijinal kaydını duyabilirsiniz diyor. Evet arkadaşlar, bu analarımızın, teyzelerimizin...
Şarkıyı da Brigitte Bardot için aslında yazmış.
Evet, bu arada şimdi şarkının meselesi de şu. Onu da hemen kısaca, ondan da kısaca bahsedeyim. Yine sözü sana vermiyorum. Biraz bunları toparlayayım çünkü tamam. Senin sanırım Serç hakkında...
Zevkle dinliyorum. Zevkle dinliyorum.
Mert'e sözü verince kim bilir neler gelecek, bekliyorum. Şarkı şöyle arkadaşlar. Bu şarkının özelliği şu. Brigitte Bardot ile bir filmde oynuyorlar beraber. Bardot o arada bir...
İlişkileri de oluyor.
Bardot o arada evli. Bu arada bir iş adamı ile evli. İlişkileri de oluyor.
İş adamı ile.
Evet, çünkü bu arada Serj'in özelliği şu arkadaşlar. Çirkin bir insan. Fiziksel olarak çirkin ilk görüldüğü için insanlarda bir böyle tepkilik oluşturuyor. Ama nasıl oluyorsa o gencecik kadınların her birini kendine kör kütük aşık ediyor. Yani evet. Hiçbiri bunu reddetmiyor. Herkes Serj'e kör kütük aşık bariz bir şekilde.
Çünkü adam... Seni ünlü yapacağım diyor.
Ya sırf o değil. Sırf öyle bir şey olabileceğini düşünmüyorum ben. Bu adam gerçekten onu etkiliyor. Yani Jane Birkin uzun süre aşık olmuş. Kör kütük aşık oldum diyor. I was madly in love with Serge diyor mesela. Bridget diyor ki işte bir akşam beraber yemeğe çıkıyorlar. İlk buluşmalarından birinde. Bridget diyor ki ben hak ettiğim şekilde bana davranılmıyor. Ondan sonra ben memnun değilim bu şeyden. Yaşadığımız şeyden. Bana bir tane şarkı yazacaksın diyor. Serge de o akşam oturuyor. Je t'aime mon plus yazıyor. Hayatımda yazdığım ilk aşk şarkısı diyor. Savali'nin Bridget'e dinletiyor. Bridget'in çok hoşuna gidiyor. Yani Bridget dinledikten sonra da beraber parçayı kaydediyorlar. Oh, oui, je t'aime. Bu arada orada Bridget'le beraber başka şarkılar falan da yapıyorlar.
Tabii tabii, Bonnie and Clyde falan.
Ha, Bonnie and Clyde falan da yapıyorlar. Leur nom, Bonnie Parker ve Clyde Barrow. Comic strip yapıyorlar beraber. Zanzibar. Dinleyebilirsiniz sonra, yani komik şarkılar. Fransız Yeye denen tipin tipte şarkılar. Hmm. Seneler önce Serj'in ben asla bubblegum, yapmak istemiyorum, nefret ediyorum dediği müzik tarzı.
Bubblegum pop yani.
Evet, yani olarak. Dediğim müziği sonra kendisi de yapıyor bu arada.
Böyle çekici kadınların vokal yaptığı.
Aynen. Albüm, aynen.
Zaman yani sonraki işte Britney Spears falan. Şimdi kim varsa takip etmiyorum.
Aynen öyle. Onların yaptığı müziğin o zamanki versiyonları o. Beraber kaydediyorlar. Albümü alıp prodüktöre, albümü ilk başta bir tane lokantada deniyorlar. Bir lokantaya gidiyorlar. Lokantada Serge gidip tanıdıkları bir lokanta. Müzik setine onu koyuyor. Herkes yemek yerken bir yandan Jane Birkin'in inlemeleri başlayınca müzikle birlikte yavaş yavaş çatal bıçak sesleri azalmaya başlıyor ve şey diyorlar. En sonunda herkes durmuş müziği dinliyor. Serge de Jane'e dönüyor, diyor ki "We have a hit." Bizim bir hitimiz, şu anda bir hit parçamız var diyor. Albümü ondan sonra tabii yapımcıya dinletiyorlar. İlk başta nasıl yayınlarız bunu falan diyorlar. Sonra pardon, yanlış oldu şöyle. Brigitte Bardot kaydettikten sonra Serge diyor ki lütfen bunu yayınlama, evliliğin biter diyor. Serge yayınlamayı reddediyor, kabul ediyor. Yayınlamamayı kabul ediyor. Daha sonra başka bir filmde Jane Birkin'le tanışıp Jane Birkin'e dinletiyor parçayı. Hmm. Bak ben bunu kaydetmiştim. Benle yapmak ister misin bu şarkıyı diyor.
Jane Birkin de birbirine aslında hoşlanmıyorlar ilk başta bile.
Serge'le mi? Serge'le.
Filmde oynarken...
Evet, evet, evet, kesinlikle, kesinlikle. Ama sonradan söylediği gibi köklük aşık oldum diyor Serge'e. Jane Birkin diyor ki, şarkıyı dinledim, acayip kıskandım. Asla kimsenin, benden başka kimsenin bu şarkıda yer almasını kabul edemezdim. Hemen kabul ettim diyor. Beraber kaydediyorlar. Kaydederken Serge şey diyor, sesini sen Bridget'ten biraz daha tiz yap. Küçük bir oğlan çocuğu gibi çıksın sesin diyor, tamam mı?
Bir oktav yukarısı.
Evet, ve bu arada arkadaşlar zaten şarkıyı dinlediğiniz zaman ben bunu daha önceden düşünmüyordum. Ne zamanki Serge'in şey cümlesini duydum, sesini bir oğlan çocuğuna benzet cümlesini duydum. O günden beri o şarkıyı başka şekilde duyamıyorum. Çok rahatsız oluyorum maalesef. Ama dünyada çok satıyor, çok ünlü oluyor. Bütün dünyada, Belçika'da, İngiltere'de falan böyle listelere giriyor. Kim ülkelerde yasaklanıyor falan. Bir anda uluslararası yıldızlar arasına gidiyorlar zaten. Ünlü de oralar. Aktörlük falan da yaptığı için çok ünlü birisi Fransa'da. Peki, skandallar bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Anasını satayım, bitmiyor. Seneler sonra da diyorlar ki Je t'aime mon plus 2. Je t'aime mon plus şarkısının ikincisini çekti. Hangi şarkı? Lemon Incest şarkısı. Kızı Jane Birkin ile kızı Charlotte Gainsbourg'dan beraber kaydettikleri şarkı. Charlotte Gainsbourg'u hepimiz çok tanıyoruz, çok seviyoruz. Lemon Incest diye bir şarkı yapıyorlar arkadaşlar. Şarkı bana sorarsan zaten şey, Chopin'den bir alıntısı var bildiğim kadarıyla. Evet. Onun üzerine kurulmuş.
Evet, evet.
Şarkının hiçbir numarası yok, hiçbir özelliği olan bir şarkı değil. Sözleri bir baba ile kızının birbirlerine duyduğu
sevgi mi diyelim?
Hepimizin anlayamayacağı, öyle söylüyorlar. Siz hepiniz anlayamazsınız diyorlar. Bir kere Fransızlar zaten şey diyorlar. Yani oradaki o sözlerdeki o derinliği bir tek Fransızlar anlayabilir diyorlar. Sonra Fransızların içinde bazı Fransızlarda saçmalamayın kardeşim pedofili bu diyenlere enses bu hatta. Hem pedofili hem enses diyenlere hayır siz de anlamıyorsunuz. Bunu ancak babasını ve kızını yani baba ve kız arasındaki bu sevgiyi taşıyan insanlar anlayabilir ancak diyorlar.
Sonra?
Şarkıdaki sözleri şey yani o sevgiyi ben anlamaya kabul etmeye çok hazırım. Ta ki şey cümlesine kadar. Beraber yapmayacağımız sevişmelerin güzelliği falan diye bir mısra olduğu zaman işte şimdi sorsak arkadaşlar Serce diyecek ki bu pedofili değil diyecek. Çünkü yapmıyorum. Böyle bir şey savunmuyorum. Yapılmasını savunmuyorum diyecek. Yani o pedofili sanat bilmem ne falan arasındaki o çizginin üzerinde böyle gidip gelen bir şarkı.
Klip.
Şimdi mevzu şu. Asıl sıkıntı bir de şeyde patlıyor. Klip. Klibinde de kız don paça. Adam üstü çıplak.
Evet.
Bir şey yapmıyorlar tabii ki de. Sarılar. Yani ama o hep böyle gözümüze sokarak. Evet yatak bir de yataktalar. Böyle izlerken insanın içi böyle bir sıkılıyor, daralıyor. Peki bununla bitiyor mu? Bitmiyor. Charlotte Forever filmini çekiyorlar bir de 2 sene sonra. Yönetmen kendisi, aktör, baş aktör kendisi, baş aktris kızı.
Ve konu
yine kızına aşık olan bir baba ve yine kendileri oynuyorlar. Biz yeter artık diyoruz. Serserilerini savunacağız diyoruz. O yüzden Mert ondan sonra ben sonraki zamanlarını daha çok seviyorum. Hak ettiği şey bulmuş bir adam görüntüsü görüyorum abi. Gloomy Sunday klibindeki gibi. 86 yıl, yılını hatırlamıyorum. Gloomy Sunday'de ağlayıp çiçek yiyen bir adam görüntüsü var. Onları ben çok yerinde buluyorum. Albüme Histoire de Melody Nelson'a geçmeden önce Mert söylemek istediğin, söylediklerim üzerine söylemek istediğin bir şey var mı?
Çok şey var ya. Yani o kadar çok şey var ki.
Lütfen bir yerinden yakala. Bir yerinden yakala.
Şimdi şeyden başlamak istiyorum. Şimdi bu adamın hayatı boyunca hor görülmüş olması ve ezilmiş olmasından bence başlamak lazım. Ve bu adamın aslında ilk böyle müziğe girdiği zaman da böyle nasıl diyeyim? Hani çok anlamda böyle kendini mutlu eden bir profil olmamasından başlamak istiyorum.
Tabii ki.
İlk başta bu işte yeğe denilen bubblegum pop akımına ilk başta çok sert çıkışıyor. Bu diyor müzik değil. Çöp bu. Vesaire falan filan. O şekilde çıkışması yapıyor ama daha sonra Frans Gall'ın Eurovision'a verdiği şarkısı var.
Belçika, yok beni Lüksemburg.
Lüksemburg
temsilcisi.
Lüksemburg temsilcisi olarak verdiği şarkı var. Şimdi
neydi şarkı ismi? Lollipop.
Yani Fransızcası. Sen oku Emre'cim. Ben okuyamıyorum çünkü.
Le Sucette. Okay. Le Sucette.
Lollipoplar anlamına geliyor.
Evet.
O zaman da işte şarkıcı 17 yaşında ya da 18 yaşında falan. Şarkı tabii oral seksle ilgili aslında.
Evet.
Yani üstü kapalı gene evet. İmala klasik Gainsbourg.
Kız 17 yaşında.
Ve kızın haberi yok bundan.
Seneler sonra söylüyor. Hani sonra anladım ben
diyor. Evet sonra anladım diyor ve çok kızdım diyor yani. Bana çünkü söylenmedi böyle bir şey. Ben bunu işte bu şekilde şey yaptım. O şekilde onu fark ediyor bir şekilde. Yani Gainsbourg ben diyor bu diyor genç güzel kadınlara diyor ve besteler vererek diyor kendimi var edebilirim diyor. Ve evet. bu tarzın en önemli bestecisi oluyor.
Evet.
Ve en önemli figürü oluyor. Yani Phil Spector gibi bir şey oluyor. Phil Spector aynen. Neyse Amerika'da 60'lı yıllarda Fransa için o oluyor Gainsbourg. Ve başkalarında da çalışıyor işte.
Petula Clark'la
çalışıyor.
İngiliz.
Daha sonra işte zaten Bardo'yla çalışıyor. Bardo'yla epey bir çalışması yapıyor. Bardo'yla çalışırken bu sefer daha da fazla böyle ekmek olduğunu fark ediyor konuda. Diyor ki ben madem böyle bir figür oluyorum diyor. O zaman kendimi de göstermem lazım. Düet yapalım o zaman.
Evet.
Ya madem ben sana beste veriyorum. Prodüksiyonunu yapıyorum. İşte aranjmanını falan ben yapıyorum. Tamam o zaman diyor. Ben de beraber söyledim diyor. Yani orada Gainsbourg'da şey var. Hani belki önceki zamandan almış. Çünkü adamın kariyeri değil belki yani. Şimdi Nazi işgalini yaşıyor. Bir Yahudi olarak bunu yaşıyor. Nazi Almanya'sından Nazi işgalinden sonra Fransızlarla kalıyor. Ve orada da gene Yahudi olduğu için itiliyor yani.
Tabii ki.
Ve üstüne üstlük adamın tipiyle de alay ediyorlar. Ya bu adam çıkmış böyle bir adam var. Şanson manson diye çıkıyor. Ne kadar çirkin bir adam bu diyor. Hayatı boyunca adamın çirkinliği sürekli olarak yüzde buluyor. Hatta şöyle bir şey var. 1970'lerin başı olabilir veya 60'ların sonu olabilir. Jane Birkin'le işte ilk artık Jane Birkin Fransız pazarına Gainsbourg üzerinden açıldıktan sonra Tekrar İngiltere Jane Birkin'i keşfediyor. Böyle bir şeyimiz evet, var. Bizim sanatçımız var. Fransa'da çok meşhur olmuş. Gidiyorlar falan filan. Bununla ilgili işte BBC özel böyle şey yapıyor. Program çekim yapıyor. Ve orada mesela şey diyorlar. Orada bile diyorlar bunu. İşte suratı yırtılıp daha sonra dikilmiş itfaiye hortumuna benzeyen bir adamla beraber diyor. Bunu bayağı BBC'de söylüyorlar. Yani adam bunların hepsinin farkında. Ya bu konuda bir güçsüzlüğü olduğunu farkında. Ama adam bunu ne yapıyor? Evet ben böyleyim diyor. Ama ona rağmen bakın diyor ben dünyanın en güzel kadınlarını elde ediyorum evet, diyor. Ve ben de evet, size buradan güç gösterisi evet, sağlıyorum diyor. Böyle enteresan bir yönü var Gainsbourg'un. Yani burada madem ki beni eziyorsunuz bu konuda diyor. Tamam ben de şimdi size onu diyor geri çevirip.
Şimdi bir kere şey yani medyanın onun dostu olmadığının farkında.
Tabii tabii.
O da diyor ki
en başından beri
evet, benim düşmanım sana o zaman ben de sizinle uğraşırım. Ben de sizi kullanırıma getiriyor yani. Kim, hatta, hangimiz daha büyük göreceğiz bakalım
hatta diyor aslında. Hatta öyle bir şey yapıyor ki Jane Birkin zaten şöyle bir şey var. Şimdi Brigitte Bardot ile olan çalışmış olması daha doğrusu Jane Birkin de dahil olmak üzere bir sürü kadının ilgisini çekiyor. Yani bir tabii, laf vardır para parayı çeker diye. Evet. Biraz ona geliyor konu. Evet.
Ne Jane buluyor? Bu kadınlar ne buluyorlar bu adamda?
Bir şey olmalı falan filan diye. Orada merak uyandırıyor.
Her biri de buluyor bu arada bir şeyler demek ki bu arada.
Ne demek ki buluyor? Şimdi Jane Birkin'e baktığımız zaman, Jane Birkin'e ayrı olarak zaten konuşuruz da. Şimdi o da James Bond theme song'unun işte bestesi John Barry ile evli.
Aynen.
Hatta John Barry bunu terk ediyor. İşte bırakıyor falan. Sonra işte Fransa'ya geliyor. Gainsbourg'la tanışıyor. Jane Birkin nimet gibi geliyor şeye. Gainsbourg'un kucağına yani. Çünkü Bardot'u kontrol edemiyor. Diğerlerini de kontrol edemiyor. Onların hepsi kariyeri olan şarkıcılar. Birkin böyle saf, tamamen şekillendirebileceği, kendisi tamamen şekillendirebileceği, her anlamda kendisi şekillendirebileceği ve kullanabileceği,
evet,
yani medyada da kullanabileceği bir, nasıl diyeyim, bir figür olarak karşısına çıkıyor.
Aynen öyle.
Ve tam anlamıyla bu işte işte stil ikonu falan, Jane Birkin, stil ikonu, o zamanların stil ikonu, o stili yaratan Serge Gainsbourg.
Orası tartışmalı yani, diyorlar Mert. Beraber ikisi moda ikonu oluyorlar, tamam mı? O Fransız casual, yaka açık, ceketler falan bilmem ne. O tarz tamam. Serge'e ait de şey diyorlar yani. Jane'in dokunuşu diyorlar. Bilmiyorum.
Yani,
emin değilim.
Emre yani nereden fotoğrafların koreografisini yapan Serge. Sütyen giyme. Senin göğüslerin böyle güzel. Ben küçük göğüslü zaten kadınları hep hayal ederdim diyen Serge. Yani gireriz o konuya. Ayrı olarak sonunda gireriz.
O da gerçekten ayrı bir konu ya. Yani
sonunda neyse, onu ayrı olarak gireriz. Tamam. Onu da girmemiz lazım çünkü albümün parçası Jane Birkin evet, bu arada. Yani onu da zaten gireceğiz. Aynen, Serge Gainsbourg bu sefer şey yapıyor. Ben sadece diyor güzel kadınları elde etmiyorum diyor. Beni çirkin bulmanıza rağmen ve ben Yahudi olmama rağmen. Ben güzel kadınları elde etmiyorum diyor. Aynı zamanda bir kadını diyor yaratıyorum diyor. Siz o kadını beğeniyorsunuz diyor. Evet. Ve ben o kadına sahibim diyor. Evet. Ve işte beraber çektikleri o dönem için çok provokatif fotoğraflar, beraber danslar ediyorlar. Evet. Jane Birkin göğüslerini avuçluyor falan filan. Kameraların önünde oluyor.
Evet, evet. Gördüm bu arada.
Güç gösterisi ve aynı zamanda provokasyon.
Aynen öyle.
Ben öyle ya da böyle temelinde bu itilmişliğin veya hor görülmenin bir bunlara karşı bir tepki olduğunu düşünüyorum bu Gainsbourg'da. Yani çünkü birazdan zaten değineceğiz bunların hepsine ayrıntı olarak ama toplumla ciddi sorunu var.
Tabii kesinlikle.
Ve erkeklerle çok ciddi sorunu var. Tabii. İnanılmaz derecede sorunu var ve insanların provoke etmesinin altında bence bu yatıyor yani. Provoke etme isteğinin altında direkt olarak yatıyor. Çünkü çomak sokuyor. Sürekli çomak sokuyor yani.
Yani katılıyorum. Karakterinin oluşmasında, bu Serge Gainsbourg tarzının oluşmasında, tavrının oluşmasında toplumun etkisi yok mu? Çok fazla vardır. Beni böyle yaparsanız ben de böyle olurum o zaman gibisinden bir şey olabilir.
Evet, yani. Bu arada önemli bir şeyi atladık. Üç kelime.
Ama albüme geleceğiz çünkü. Serge'i bitirelim, albümde şey yaparız. Serge'le alakalı başka söyleyeceğin, ekleyeceğin bir şey var mı?
Ya Emre çok var ya. Yani
Serge'e dair ama. Serge'le alakalı.
Serge'e dair de çok fazla var.
Serge, lütfen söyle. Albümü çünkü ayrı olarak değerlendirmek istiyorum. Çünkü mümkün olduğunca bugün ben şey yapmak istiyorum. Hı. Albümü müzisyenden mümkün olduğunca ayırmaya çalışacağım bugün.
Dene bakalım ama deneceğim. Çok zor.
Onu yapmaya çalışıyorum yani.
Bence o zaman albüme geçelim.
Pekala.
Ben sana söyleyeyim, tekrar dönmemiz gerekecek.
Pekala.
Tekrar dönmemiz gerekecek.
Mert, Histoire de Melody Nelson, 1971. Çok net söylüyorum. Yani ilk 10-20'mi alır mıyım, alamaz mıyım onu bilmiyorum. Değerlendirmesini yapmadım. Ama hayatımda duyduğum en iyi albümlerden. En yaratıcı, en özel. Ve bir yandan da şey bildikten sonra, benim gibi birçok müzisyenin, büyük müzisyenin etkisi altına almış.
Evet, evet.
Yani... Arkadaşlar birçok trip hop müzisyeni, Tricky, Massive Attack, Portishead falan hep bu albümün sound'undan etkilendiklerini. Düz şey davullar.
Funky
düz davulların üzerinde
funky gitar, basslar, bas gitarın bir önünde.
Yani mesela Mesut Tekin ta ilk albümünden bildiğimiz ritmin üzerine yaylı klavyeler. Mesela yaylı klavyeleri koyup şarkı yazma full bu albümden mesela.
Orkestra aranjmanları.
Orkestra aranjmanı full bu albümden.
Funk'la birleştirmek.
Beck'in Sea Change albümü çok severim. 2002 mi 2003 mü? Sea Change albümünde Paper Tiger diye bir şarkı var. Tarz olarak birebir aynı yürümüş. Hatta onun tarzında spoken word yapıyor. Serge tarzında falan. Ya bariz bir.
Mike Patton da çok seviyor.
Mike Patton, Serge Gainsbourg'u çok seviyor. Mike Patton şey diyor bildiğim kadarıyla. Yani şarkı sözlerinde böyle abes şeylerden bahsedilebileceğini Serge'le öğrendim ben diyor böyle.
Özellikle sonraki albüm Vidor'a lekseriyor. Daha da büyük esin kaynağı. Onu da geliriz birazdan.
Bu arada bana sorarsanız çok dile getirilmese de bilmiyorum. Belki dile getirmiştir. Ben denk gelmedim. Bana sorarsan Lou Reed falan kesin çok etkilenmiş gibime geliyor. Tarz olarak Serge'den. Yani Serge çünkü onun üzerine bir 10 sene koymuş.
Evet.
Müzik olarak. Yani ondan 10 sene önce başlamış. 50'lerin sonunda. Yani o yüzden onları çok etkilediğini düşünüyorum.
Bu yüzden albüm müzikal olarak yenilikçi bir albüm.
Çok. Yani muhteşem bir albüm. Yani albüm müzikal olarak inanılmaz bir albüm.
Benim seçtiğim ilk kelime de yenilikçi.
Evet. Şimdi bana 3 sıfatını söyle bakalım. Bu albümü 3 tane sıfatla nasıl tanımlarsın? Hangi
birinci
sıfatlarla?
Birinci seçtiğim kelime yenilikçi. Tamam. İkincisi provokatif. Zaten Gainsbourg'un ünvanlarından bir tanesi.
Bir daha söyle. İlki neydi?
Yenilikçi.
Yenilikçi. Evet devam et.
İkincisi provokatif.
Evet.
Çünkü adamın çok iyi yaptığı bir şey bu.
Evet, evet.
Üçüncüsü tartışmalı.
Tartışmalı.
Evet.
Şimdi Mert bakıyorum. Bakıyorum. Benim sıfatlarım sanki senin sıfatlarının başka şekilde ifade edilmiş hali gibi diyebilirsin aşağı yukarı, tamam mı? Şimdi ben yenilikçi yerine Fransız'ı seçtim. Bana sorarsanız arkadaşlar bu albüm aşırı Fransız bir albüm. Aşırı Fransız bir albüm. Her şeyde Fransız bir albüm. İki, Fransız'la beraber değerlendirelim.
Fransız açman lazım sonra.
Açacağım. Fransız açacağım. Niye Fransız? İkinci sıfatında seçtiğim sıfat da liberal. Yani bunu aşırı liberal olarak değerlendirebilirsiniz. Üçüncüsü de nihilist. Ki bu Fransızlığıyla bağlantılı bir şey. Yani bu albümde niye Fransız? Bu albümde Fransızların sallantıdaki etik düşüncelerini görüyorum. Tamam mı? Yani böyle tartışmaya açık. Ve sadece aşırı özgürlükle, sonsuz özgürlükle açıklayamayacağımız bir albüm olduğu için Fransız olduğunu düşünüyorum. Çünkü özünde bu albüm arkadaşlar yavaş yavaş konuya giriyoruz. Bu albüm bir pedofili hikayesi. Pedofili övgüsü demeyeceğim. Yani bunu herkes yapsın bu çok iyi bir şey diye söylemiyor. Ana karakter, albümün ana karakteri. Ama burada bir pedofili aşk hikayesi ki şey de söyleyebilirsiniz yani. Emre burada aşk yok. Burada sadece seks vardı diyebilirsiniz. Çok da yanlış olmazsınız yani. Şimdi bu albümün önce işitsel olarak bahsedelim. Çünkü sözlü olarak girdiğimiz zaman biraz daha uzun konuşmamız lazım. Çünkü sözlere girdiğimiz zaman arkadaşlar Serge'den de bahsetmek zorunda kalacağız biraz daha. Yani bu Serge Gainsbourg hayatı boyunca caz, latin, Afrika müzikleri, Americana, reggae bunların hepsini yapmış. Konsept albümler yapmış bir müzisyen.
Ve her albümde de öyle provokatif olmaya çalışmamış bu arada. Gerçekten yok. Müziği sevdiği için de yaptığı albümler
aynen.
Var yani.
Şanson albümleri var bir kere mesela. Çok caz albümleri var, güzel albümler var böyle.
Yani bundan sonra yaptığı arada albümler de var yani. Reggae aynen. Albümleri falan, falan var yani.
Reggae albümleri, ismini unuttum şu anda. Reggae albümleri şiddetle tavsiye ediyorum. Ha şey, Ozarm Etc. galiba olması lazım. Muhteşem bir albüm. Şimdi bu işitsel paletini oluşturmada ona katkı sunan çok iyi müzisyenler, aranjörler var. Onların isimlerini almam lazım. Mesela Bonnie and Clyde albümünde Michel Colombier isimli bir prodüktörle çalışıyor. Çok etkisi var. Bütün besteler Gainsbourg'a ait olsa da şarkılar aranjman harikaları haline dönüşüyor. O da bu kişiler sayesinde. Alain Goroger diye 60'ların başındaki albümlerde çalışan bir aranjör var. Bir de asıl bizim bu Histoire de Melody Nelson ve 70'lerdeki konsept albümlerinde aranjmanlarını teslim ettiği Jean-Claude Vanier var. Yani Jean-Claude Vanier'i Google'da aratıyorsunuz arkadaşlar, başka şarkılarını dinliyorsunuz. Bu Histoire de Melody Nelson'da duyduğumuz klavye kullanımını, koro kullanımını oralarda görebiliyorsunuz mesela. Adam imza hareketiymiş.
Bayağı da çalışıyor yani.
Bana sorarsan Mert, yani bir bu albümde Histoire de Melody Nelson'da abi bir gitarla basla yapılmış bir rock kısmı var. Bir de o yaylılarla, korolarla falan yapılmış bambaşka ikinci bir albüm var.
Evet.
Ve ikisinin birbirleriyle aykırı dursa da evet. O kadar muhteşem, rahatsız edici, dinamik böyle bir havası var ki hayranlık uyandırıcı.
Albümün çalıştığı stüdyo müzisyenleri de bu arada dönemin en çok aranan.
Evet, İngiliz genellikle.
Evet, yani evet. Alan Parker, Big Jim Sullivan falan filan bunlar bayağı o dönemin top adamları yani. Hani asla böyle yani Fransa'dan birisini bulayım ona çaldırayım. Değil. İngiliz gibi.
Dünya çapındaki en iyi müzisyenler.
O adam en iyisi neyse gideyim o adamı evet. getireyim. Evet. Tavrı var yani.
Yani bu arada
o yani Gainsbourg'a baktığın zaman şey diye düşünüyorsun belki yani imajını falan filan işte Berduş, Merduş falan filan.
Konu müzik olduğu zaman alakası her yok. Zaman mükemmeliyetçi. Mükemmeliyetçi. Mükemmeliyetçi.
Albümün bu 2011'de çıkan bu arada işte deluxe versiyonu var. Mesela orada şarkıların mesela kesinti sahilleri var. Mesela ilk parça Melody'nin 10 dakikalık versiyonu var mesela. Sonuna kadar götürebilmiş çünkü mükemmel bir jam'e dönüşüyor giderek böyle improvize falan. Orada şey demiş, burada durmamız lazım. Ya çünkü albüm buradan sonra hikaye başka bir yere gitmesi gerekiyor falan. Yani hepsinde böyle en ufak ayrıntısına kadar şey uğraşmış olduğunu ve bunları düşünmüş olduğunu net duyabiliyorsun o versiyonda yani.
Şimdi ben şeyden bahsetmiş oldum. İşitsel paletinden, işitsel tarafından bahsetmiş oldum albümün. İşitsel tarafına söyleyeceğim bir şeyler varsa lütfen söyle, ardından da sözlere gir.
Sözler... İşitsel tarafını bence dinleyici dinlesin zaten ikna olacaklar yani.
Yani arkadaşlar albümü dinlemeyenler için kesinlikle şiddetle tavsiye ediyoruz. Zaten kısa bir albüm ki bazı yerlerde EP olarak geçiyor zaten bazı yerlerde de. Ama başıyla sonuyla bir konsept albümü aslında. Müzisyenlik çok iyi, yaratıcılık muhteşem. Vals de Melody tüyleri diken diken eden hüzünlü bir vals mesela harika bir aşk şarkısı. Ama gel gör ki albüm bir pedofili hikayesi. Şimdi de sözlerden bahsediyoruz. Evet. Lütfen sözleri sana bırakıyorum artık. Hikayesini anlatırsın.
Ya şimdi şöyle söyleyeyim. Bu albüm günümüzde asla yapılabilecek bir albüm değil. Asla yani. Mümkünatı yok böyle bir albüm yapılmanın. Çünkü
saniyesinde cancel olunur diye
düşünüyorum. Saniyesinde yani bir sürü şey çıkar yani.
Bir kere suç zaten bir kere yani.
R. Kelly, işte Robert Kelly bu albümdeki hikayenin gerçeğini yaşadığı için hapse girdi adam yani. Evet. Kariyer bitti ama hapse girdi adam yani.
Aynen.
Baya illegal bir aktiviteden bahsediyor.
Aynen.
Etik tarafını falan filan kenara koydum yani. Tamamen illegal. Bir hikaye var ortada yani. Bir adam, hikayeden bahsetmek gerekirse. Bir adam Rolls Royce'uyla giderken, yolda, gece giderken. 14 yaşında bir İngiliz, Fransız bir adam. İngiliz bir turist kıza çarpıyor. Tam bir tomboy kız, tomboy olarak tarif ediyor. Kız da bisikletle gidiyor bu arada. Kız çarpıyor ama kıza bir şey olmuyor nasıl oluyorsa. Daha sonra kızı kaldırıyor falan. Orada kızdan hoşlanıyor. Yani aşık oluyor demeyeyim, hoşlanıyor işte.
Kazayı niçin yaptığını da söylemen lazım. Niye dalıyor? Dikkati niye dağılıyor?
Rolls Royce'unun amblem mi denir ona işte?
Amblem dememiz lazım. Üstündeki küçük heykelciğine.
Heykelciğine odaklandığı için. Ona birazdan tekrar değineceğiz bu arada. O önemli çünkü. Daha sonra bunu tam anlamıyla grooming yapıyor kıza. Aslında tam anlamıyla. Yani grooming gangler falan filan var ya. Evet. Kızı baştan çıkartıyor. Kızı baştan çıkarttıktan sonra aslında çok kısa bir hikaye bu arada bu.
Evet.
Kızı baştan çıkarttıktan sonra herkesin bilmediği, sadece elit ve çok zengin kimselere hizmet veren gizli bir otele, randevu evine götürüyor. Gizli ve çok iyi döşenmiş. Lüks döşenmiş. Böyle odaya giriyorlar. Odada böyle güzel heykeller falan filan. Estetik böyle bir şekilde döşenmiş. Bir odaya götürüyor. Bir randevu evine götürüyor kızı. Daha sonra kızın bekaretini alıyor. Orada ilişkiye giriyorlar. Daha sonra bu ilişkiye girdikten sonraki parçada kızla şakalaşıyorlar. Enstrümantal şarkı o. Sadece işte bu arada Jane Birkin vokal
ediyor. Seslendirmesi. Evet.
Melodi karakteri Jane Birkin canlandırıyor.
Kahkahaları çıldırıyor.
Kahkahaları sanki şakalaşıyorlar. İşte gıdıklıyor kızı falan filan gibi imalar var. Yani kız mutlu.
Diye o mesajı veriyor.
O
tabii.
Mesajı veriyor.
Evet.
Hikayenin sonunda kız İngiltere'ye dönerken uçağa düşüyor. Ve ölüyor. Hayatını kaybediyor.
Onunla ilgili Fransızca sözleri olduğu için araya girmem lazım. Kargo. Son parça. Kargo kült. Kargo oradaki kült. Mesaj da şu bu arada. O enteresan bu arada. İşte edebi işin içine edebiyatı böyle sokuyorsun Mert, tamam mı? Kız bir kargo uçağına biniyor. Acil olduğu için. Yani şey uçağı değil, yolcu uçağı değil de kargo uçağıyla gidiyor. Kargo uçağı düşüyor. Düştüğü yerde herhalde artık neresiyse bilemiyorum. Kargo kült dediği de şu Serj'in.
O enteresan, evet.
Evet, gerçekten enteresan. Afrika'da arkadaşlar şeyler var. Beyaz adam kargo dinine bağlı kabileler var. Beyaz adam kargo dini de şu. Geçmiş yıllarda, son 100 yılın içinde bir ya da birden çok kez oraya bilim insanı, bir iş insanı falan birisinin özel uçağı düşmüş. Özel uçağı düşüyor. kabile onlara yardım ediyor. O da onların karşılığında onlara hediyeler, uçakta ne kaldıysa onları paylaşıyor. O günden beri o kabileler o beyaz adamın tanrı olduğunu düşünüp bir gün geri geleceğine hala inanıyorlar. O yüzden de işte
gerçek bu arada.
Evet, gerçek bu arada, şaka değil. Ben bunu ilk defa şeyde okudum. Richard Dawkins'in kitaplarından birinde bahsediyordu. Tanrı yanılgısında bahsediyordu. Orada o anlatıyordu. Kargo kült dediği de işte diyor ki Serge, ya eğer Melody de işte öyle bir yere düştüyse o da bir gün bu da benim kargo kültüm. Düştü. Bir gün umarım o da tekrardan ölmemiştir umarım. Geri gelir. O kargo kültüne inanan kabileler gibi ben de ona inanıyorum. Bir gün geri gelir diye böyle edebi bir şekilde bitiriyor. Ama özünde arkadaşlar ve şey söylüyor bu arada. Benim gibi yaşlı yetişkin bir insanın bu tarz böyle bir çok küçük yaşta bir insanla aşkı zaten aslında imkansız bir aşk. Falan. Yani aslında olmaması lazım mı getiren birkaç mısra falan var. Aslında, bu şekilde de bitiyor.
Aslında tam anlamıyla bir pedofil fantezisi.
Baştan sonra tabii ki
yani. Baştan sonra tam anlamıyla bir pedofil fantezisi. Yani evet. Bir sübyancının hayalini kurabileceği en iyi senaryo belki de bu. Çünkü niye? Bu arada tabii ki zengin bir pedofil bu. Zengin olması gerekiyor ki o gittiği gizli oteli, o elitlerin gittiği, herkesin bilmediği oteli bilmesi gerekiyor. Yani ancak bunu böyle birisi yapabilir. O güce sahip yani.
Yani o istismardan biraz bir şeyler götürüyormuş falan gibi bir ima çıkıyor. Yani bak, varlık kötü bir yere götürmüyorum. Güzel bir yer burası. Yemen, içmen, dekoru bilinmesi. Elit bir yer. Özel, her istesen kendi başına gidemezsin sen oraya. O yüzden yaşadığın şey de aslında o kadar da kötü bir şey değil.
Ve daha sonraki şarkıda zaten kızın kahkahalarını diyoruz. Kız mutlu.
Tabii mutlu.
Gene bir pedofil fantezisi. Ve sonunda da kız ölüyor. Ve geriye kızdan, yani suçtan hiçbir şey kalmamış oluyor.
Aynen öyle. Bu arada.
Gidiyor. Evet. İmha alıyor. Yani mezara biliyor kızı. Ortada bir şey kalmamış.
Tam bir pedofili fantezisi.
Tam anlamıyla bir pedofili fantezisi abi. Şimdi burada şeye geleceğiz. Serge Gainsbourg pedofili mi değil mi? Yani işte sübyancı mı değil mi? Ona...
Yani detay...
Şimdi şöyle...
Hay Allah, hangi detay bizi şey yaptı, bunu düşündürdü?
Bence Gainsbourg... Şimdi Gainsbourg'un hayatına baktığımız zaman... Yani beraber olduk adına... Yani bilmiyoruz tabii ki böyle bir şey. Ve ortaya da çıkmadı. Hani,
evet, çıkan bir suçlama bari bir suçlama yok.
Ve dahası işte mesela Frans Gern'de çalıştığı zaman... Frans Gern 17 yaşında falan... Hani ona sarkıntılık etmişse bile söz konusu... Yani hiç öyle bir şey yok. Kızınla ilgili işte Lemon Incest'i yazmış. Kızı diyor, hayır öyle, hiç öyle bir şey yok ortada.
Klip biraz nahoştu diyor sadece. Klip şimdi geriye dönüp baktığım zaman...
Film de nahoş ama evet. Yani film tabii şeyle beraber birleştirdiğiniz zaman, kliple beraber üst üste koyduğunuz zaman nahoşlaşıyor. Evet.
Yoksa film. Yani o da film sonuçta.
Tamam, bu provoke edip tepki toplamak için artık böyle alışmış çünkü adam. Yani yaptığı şeyler bunlar. Çok bariz. Ama şöyle bir şey var. Adam o acaba sorusundan kendine şey çıkartıyor. Fayda çıkartıyor. Yani
işte
muğlaktan o ikisinin arasındaki, yani Serge Gainsbourg burada birisinin fantezisinden mi bahsediyor yoksa kendi fantezisi mi gerçekten bu?
Evet.
Bu aradaki o soru işaretinden tam olarak o muğlak bölgeden yararlanıyor sadece. Ve kariyeri boyunca yararlanıyor.
Evet, bu kadar büyük bir medya figürü olursan da o attığın her adım sana para olarak geri dönüyor Mert. Başarı, ün, sükse olarak geri dönüyor.
Lemon Incest şarkısı mesela çıktığı zaman inanılmaz derece tepki görüyor. Ama sene sonuna baktığı zaman o senenin Fransa'da en çok satılan 45'liklerinden bir tanesi. Yani adama para kazandırıyor.
Öyle.
Bu arada o parçanın geldiği albüm de Love on the Beat. Kapağında Serge Gainsbourg drag giymiş halde. İşte makyaj falan filan. İlk parça sadomasoşist seksle ilgili bir parça ve bir kadının çığlıkları var. Kadın kırbaçlanıyor sürekli olarak falan filan. Son parçada Lemon Incest zaten. Yani o albümü mesela direkt olarak tepki çekmek için 84 çıkışlı olması lazım. Artık kariyerin daha sonraki dönemleri bu. Tekrar ilgiyi üstüme çekmeliyim. Nasıl çekebilirim ilgiyi üstüme? Yani beni bu şekilde tanıyor insanlar. Evet. Ben o zaman geçmişte yaptığımdan da daha manyak bir şey yapmam lazım. Daha da şok edici bir şey yapmam lazım. Oradan mesela giriyor. Hatta bu kariyerinin sonraki dönemi. Hani orada tabii ki çomak sokmasının başka sebepleri yok mudur? Vardır mutlaka. Aslında o da geleceğim. Şimdi burada mesela Serge Gainsbourg aslında şeye oynuyor. Nasıl tarif edeyim? Bize oynuyor. Veya o zaman yani Fransız halkına oynuyor. Öyle söyleyeyim. Şimdi çünkü baktığın zaman...
Refah seviyesi yüksek, orta sınıfı geniş, tamam mı? Ve orta sınıf kültürü, burjuva değerleri hakim olan bir toplum.
Aynen öyle.
Aile değerleri, çekirdek aile.
Ama Serge Gainsbourg nereden geliyor? Gece hayatının içinden geliyor.
Tabii.
O adamların, bütün o işte bu hayattan, bu hayat temsil eden adamların gece hayatına girdikleri tabii. zaman neler yaptığını,
tabii.
ne haltlar yediğini mesela muhtemelen biliyordur.
Tabii.
Ve direkt olarak da bu adamlardan canı birebir yandığı için Gainsbourg'un direkt olarak buraya oynuyor. Yani Jane Birkin üzerinden bile buraya oynuyor hatta. Öyle söyleyeyim. Yani Jane Birkin figürünü yaratıyor. Yani yaratıyor demek belki birazcık kaba tabir ama.
Yani şimdi o tarihte tanıştıkları zaman Serge çok ünlü birisi. Birazcık yaratıyor oluyor Mert.
Evet.
Çünkü o geldiği zaman genç bir manken. Filme bir evet. yeteneği yok. Şarkı yeteneği yok. Söyleme yeteneği yok. Şan bilgisi yok. Oyunculuk yeteneği yok. Ve şeye geliyor. Yani o da Serge'in ününden faydalanıyor aslında o açıdan bakarsak.
Şimdi provoke ettiğini ben nereden yani provokasyonun daha doğrusu arkasında şey olduğunu şuradan düşünüyorum. Şimdi 70'lere baktığınız zaman mesela şey yani tabii ki hala var. Yani pornografiye girmek istemiyorum. Pornografi başka bir şey ama mesela o dönem çekilen Almanya'da çekilen, İsveç'te çekilen falan bazı filmler var. Nedir bu filmler? Şimdi filmde bakıyorsun bu film değil mi? Sanat eseri yani. Ama erotik filmler. Şimdi filmin konusuna bakıyorsun 17 yaşında bir kız var. İsmini hatırlamıyorum bu arada filmin. 17 yaşında bir kız var. Kız tecavüze oluyor. Daha sonra işte tecavüzden sonra başka bir tecavüz oluyor. Yani filmin güya anlatımı içerisinde şey bu. Exploitation filmleri tabii ki.
Sexploitation filmi hatta.
Sexploitation filmi.
Ve şey mi? Yani intikam mı oluyor ondan sonra?
Sonra intikam. Kızın bir tanesi gözünü çıkartıyor tecavüz ettikten sonra falan. Sonra kız işte şey oluyor. Kiralık katil haline geliyor falan filan. Mesela bir tane film vardı. Adını hatırlamıyorum. Bir de mesela Almanya'da yapılan, gene ismini hatırlamadım. Mock dokumentörler var. Çakma belgeseller var. Bu da bir yaşta seks eğitimi veya ailelere yönelik yapılmış. Yani bakın çocuklarınızın seks eğitimi için bunları bilmeniz önemli tarzında yapılmış. Canlandırmalı ama filmler. Yani bunlar nedir canlandırma? Bakın işte kızınıza veya işte çocuğunuza işte bir işte aileden birisi böyle bakın işte şey olabilir. Baştan çıkarabilir.
Ama bunu göstererek.
Bakın bunu gösteriyoruz şimdi. İşte mesela orada başka bir şey var.
Sağ ol ya.
Sağ ol, çok teşekkür ederiz. Orada mesela şey var. Başka bir sahnede mesela bir köyde işte 13 yaşında, yani sözde 13 yaşında bir kız var. 18 yaşında bir yani oyuncu canlandırıyordur. İşte mesela bu kız cinsel açıdan aktif cinselliği keşfediyor falan filan derken kız daha sonra bir şeyde buluyor kendini. Böyle bir malikane, çok böyle pahalı, böyle zengin bir malikanede 70 yaşında falan böyle normal takım elbiseli falan adamlar, çok zengin adamlar. O küçük kızlarla seks partisi veriyorlar. Ve polis basıyor bunları. Bakın kızın sonu ne oldu falan. Mesajlar şey yapıyor.
Şimdi ama orada partiyi görüyor muyuz bu arada?
Partiyi görüyoruz. Çıplaklık, her şeyi görüyoruz. Şimdi soru şu. Zaten bu mock documentary. Yani hikayeden bir documentary bu. Bunun alıcı kitlesi kim abi? Bu filmi kim izliyor? Kim izliyor bu filmi?
Bundan ders almak isteyen masum bir aile değil abi. Oturup bu filmi izlemeyecekler zaten bu dersi almak için.
Bunu ne izliyor? İşte o gece kulübüne giden adamlar izliyor değil mi? Evet. Yani bu adam yani Serge Gainsbourg aslında tam olarak bunu yapıyor. Bak diyor aslında senin kafandaki fantezi bu. Senin kafandan geçen bu. Ben senin hayal gücünü buraya aktarırım diyor.
Evet.
Sen bu yüzden bundan bu kadar rahatsız oluyorsun diyor. Ya yani çünkü toplumun altında böyle bir şey var diyor. Ve ben de bunu ortaya koyuyorum diyor. Ve Jane Birkin de benim şeyim diyor. Aracım diyor.
Bu da beni şu tartışmaya getiriyor Mark dolayısıyla. Yani biz senle ben sanatta yani liberal insanlarız. Özgürlük, ifade özgürlüğü bunların hep olması gerektiğini savunan insanlarız. Doğru mudur? Sen de öyle bir insansın. Evet. Hangi noktada, şimdi pedofili bir suç, pedofili bir hastalık. Hangi noktada biz çizgiyi çekeceğiz de diyeceğiz ki ya bu eser dinlenmemesi lazım veya bu eser dinlenmemesi lazım da diyemeyiz zaten. Bize düşmez onu söylemek de. Yani bir sanatsal yaklaşımımız nasıl olması lazım? Etik yaklaşırsam, tamam mesela Histoire de Melody Nelson'a etik yaklaşırsam ahlakçı olacağım ve bana şu soru sorulacak. Ha okey sen bu albümde çizgiyi çektin, böyle bir etik sınır çizdin. Bu her şey için geçerli mi? Bu durumda Mert o zaman bir, sana soruyorum abi. Lolita'yı nereye koyacağız? Nabokov'un Lolita'sını nereye koyuyorsun? Orta Anadolu'nun, Doğu Anadolu'nun bütün küçük, 18'den küçük kadınlara yazılmış türkülerini nereye koyacaksın?
Veya liselim, tamam tarzı şarkı.
Hayır, veya liselim diye bir şarkıyı nereye koyacaksın? Bunları ne yapacağız? O soru ortaya çıkıyor. Tamam ahlakçı olmayalım diyorsun. Tamam ahlaki açıdan yaklaşmayalım. Sadece estetik açıdan değerlendirelim. Bir eser.
Veya Jim Morrison'ın The End'ini nereye koyacağız? Yani The Doors'un The End'ini
yani
nereye koyacağız?
Yani eğer ensesten bahsediyorsak orada ensesten bahsediyor. Ama kimse gelip şu anda Jim Morrison'a vay sen Serge gibi kızmıyor kimse mesela şu anda. Azarlamıyoruz biz onu yani.
Serge kızılmasını istiyor.
Serge kızılmasını istiyor çünkü Serge anladığımız kadarıyla Mert biraz özü sözü bir birisi. Tamam mı? Ya yani ben buyum, ben şuyum. Ha ölçüsüz bir derken kendi ailesine bunları yapıyormuş, yapmıyormuş. Ama şey diyor yani, ne diyeyim ben sana? Ben buyum kardeşim. Ben buyum yani. Ben ya, bu tarz bir sanatçıyım.
Ya gösterdiği tek şey baskı, yani evde şey yaptığı tek baskı şu. Çorapsız gezilmesine hoşlanmıyormuş. Yani. Çorapsız gezici. Estetik manyağı bir adammış. Yani şöyle söyleyeyim.
Çok komik.
Evet, mesela Charlotte büyüdüğünde falan yatağa sığmıyormuş artık. Yeni yatak almaya falan, evin dekorasyonu bozuyor diye yanaşmış ve Jane Birkin'i tembihliyormuş. Bak kızın çoraplarını giydir falan filan diye. Hani bilinen tek şeyi bu adamın, baskısı bu. Hani onun dışında başka hiçbir bilinen vukuatı vesaire falan filan hiçbir şekilde yok yani.
Benim biz bu tarz eserlere yaklaşırken etik yaklaşmam gerektiğini, ahlakçı yaklaşmam gerektiğini düşünüyorum. Estetik konuya geldiğim zaman da yani mesela Mert, çok ünlü bir, yani çok ünlü şairler var. Enseste dokunmuş Türk şairler de var. Yabancı şairler de var. Yani şeyden bahsettik, yazar olarak Lolita'dan bahsettik, Nabokov'dan bahsettik. Biz onları bir değerlendirmeye aldığımız zaman ilk önce bir kere eserin gerçekten iyi ve etkili olmasını bekliyoruz, değil mi? Yani o benim onu ciddiye almam için ilk önce bir kere belli bir yetkinliğe sahip olması gerektiğini düşünüyorum. Okey, onu sağladıktan sonra geriye ne kalıyor? Ben nasıl yaklaşacağım? Pedofili övüyor da olabilirdi bu arada bir eser. Yani ne bileyim.
Ama
yani,
bak bu o işte ustalık orada. Şimdi albümün
muğlak bırakıyor. Ustalığı o. Muğlak bırakıyor tabii.
Müziği dinlediğin zaman mesela açılış şarkısı Melody dinlediğin zaman adam işte Rolls Royce'unda gidiyor falan. Baya dreamy bir hissiyat var. Sanki. Orada bir kere müzikle bunu ortaya çıkartıyor. Yani ben gerçekten olmakta olan bir şeyi mi şu anda anlatısını dinliyorum?
Yok.
Yoksa bir adamın fantezi dünyasını
müzik dinliyorum. Sayesinde ben bunun rüya gibi bir şey olduğunu, hayal gibi bir şey olduğunu, evet, iç ses olduğunu anlıyorum zaten.
Evet. Doğru. Evet. Yani çünkü kızı arabayla çarpıyor. Kız ölmüyor, sakatlanmıyor vesaire. Arkasından birkaç saat sonra adamla seks yapıyor.
Evet.
Anlatabiliyor muyum yani? Bu zaten şey olduğunu birazcık iması. Bu bir fantezi. Hani böyle bir şey yok. Belki adamın Rolls Royce'u da yok. Bu arada şeye de değinmek lazım Emre orada. Bu albüm nezdinde söylüyorum. Serge Gainsbourg fetişlere çok oynuyor.
Her zaman.
Yani hatta işte Jane Birkin'i fetiş nesnesi, tabii, olarak tasarlıyor. Tabii. Ve medyaya sunuyor. Medyayı da bunun üzerinden kullanıyor ayrıca yani. Bu albümün bir TV special'ı var. Yani böyle baştan sona işte
canlandırıyorlar falan.
Canlandırması var. Canlandırmasında mesela o ilk parçada şeyde giderken, Rolls Royce'un içinde giderken, Rolls Royce'un amblemine veya işte o heykelciye odaklandığı zaman o heykelciğin canlandırmasını görüyoruz videoda. Yani bir kadın var çünkü vesaire. Böyle seksi bir kadın. O seksi kadın, yani o amblem canlanıyor.
Doğru.
Ve dans ediyor ekranda. Doğru. Yani Rolls Royce bile, oradaki Rolls Royce bile aslında bir fetiş nesnesi.
Tabii.
Hem bir güç sembolü, hem de aynı zamanda bir arzu nesnesi.
Ya arabam diyebilirdi. Arabam yerine Rolls Royce diyor işte.
Rolls, evet, Royce'un diyor.
Bariz bir tercih.
Ve bunu da daha da ileri götürerek o videoda o heykelci canlandırarak, bir kadın çünkü o heykelcik. Onu seksi bir kadın, böyle çekici bir kadın. Oradan daha da böyle beter vurguluyor artık yani. Hani o bir ataerkilliğin bir arzu nesnesi. Araba. Hı hı. Ve en pahalı araba. Ve onunla da gidip masum, el değmemiş, hı hı, kimsenin, başka erkeklerin eli değmemiş, fethedilebilecek bir başka arzu nesnesine çarpıyor onunla. Bunlara bakarak ben zaten şey demiyorum. Yani bu adam fantezilerini dökmüş değil. Yani o kadar basit bir şey değil. Başka bir yere dokunuyor.
Heh, evet. Ben de söylemek istiyordum.
Bunu ben görebiliyorum bu albümde. Bence benim için bunu ayıran nokta bu.
Tamam. Şimdi o zaman soru şuna geliyor. Yani biz müzik yazarları olarak veya bir sanat eleştirmeni falan olarak bir kere her eseri kendi içinde kendi başına değerlendirmek zorundayız. Tamam mı? O bir.
Aynen.
İki, bu tarz şairler var, tamam mı? Ensesle, işte annesiyle seks yapmaktan bilmem neden falan bahseden falan böyle şairler falan da var. Hı. İsim vermeyeceğim. Arayan bulur zaten. Bu kişiler bu tabularla oynuyorlar. Bunları böyle bu hassas noktaları kaşıyorlar falan.
Hı hı.
Bu herhangi bir resimde de olabilir, filmde de olabilir. Şu anda biliyorsun Yılmaz Güney konuşuluyor bilmem falan. Yani bu sürekli sanatçının hayatı, eserde ele aldığı mesele. Bunlar hep tartışılan meseleler, tamam mı? Ben şu ana kadar kendimde hep şunun altını çiziyordum kendime. Hı. Eser tabularla oynuyor, okey. Ama sadece şok amacımı güdüyor. Sadece bir boş, altı boş anarşizm, çocuksu bir ergenlik mi peşinde? Yoksa bu malzemeyi kullanarak bir tahakkümün altını mı kazımaya çalışıyor? bir tahakküme dikkat mi çekiyor? Bir haksız güce karşı bir savaş mı veriyor? Bunlara bakarak değerlendirme yapıyordum, tamam mı? Şimdi burada bana sorarsan bu albümde, evet sen onu çok güzel ifade ettin. Hı hı. Ki ben onu o kadar kendi başıma ifade edemiyordum. Gerçekten bugün bu programda fark ettim yani. Serj birazcık da senin dediğin gibi o dinleyicisinin,
evet,
suratına parmağını gösterip sen busun, sen bunu istiyorsun. O Rolls Royce'unla gezerken o kızlara senin ağzının suyu akıyor diye, gerçekten o, ne diyeyim artık, ona ne dememiz lazım? Burjuva değerleri mi diyelim, modern Fransız değerleri mi diyelim, artık ne diyorsak, onlara karşı bir, ne diyeyim, bir tepki, bir işaret etme, bir parmakla gösterme yapıyor. Evet. O yüzden de bu albümü etik olarak dinlenebilir buluyorum. Dinlenebilir, kabul ediyorum. Yani şey, muhteşem bir albüm olduğunu bir kenara bırak.
Abi Arkel'in hiçbir şarkısı pedofiliyle ilgili değil. Ama adam pedofil.
Aynen öyle. Çok güzel bir örnek. Bravo. Aynen öyle.
Veya işte Lost Prophets'in hapse giren o işte sapık herif.
Aynen öyle. Hiçbir şarkısında çocuklara bunu yapın falan demiyor.
Tam tersi. Gençlere ben de sizin gibiyim mesajı veriyor. Cemil gelsin.
Evet. Çok güzel örnek var.
Bu tam tersi. İtiyor.
Evet.
İtiyor yani. Adamın öyle bir hayatı yok. Zaten Jane Birkin'le beraber, yani şey bir adam değil. Böyle yani Jane Birkin'le beraberim işte, ona da bundan faydalandım. Ona da öyle bir adam değil. Tam tersi evini böyle siyah boyamış duvarları falan. Ben kendi dünyasında yaşayan
bir
adam yani.
Başka bir şey sorayım sana. Bunu beraber değerlendirelim istiyorum. Ben pedofili ele alan bir albüm yapsaydım ve pedofili kötüdür, pedofili çok kötü, çocuklara böyle hasar bırakıyor falan bilmem ne deseydim, bunun kadar etkili tartışmalı olmazdı. Bir olmayacaktı.
Olmazdı.
Bu kadar, yani bir kere tarihe girmeyecekti. Bu albümün tarihin kayıtlarına girmesinin nedenlerinden birisi işitsel olarak mükemmel olmasının yanında bu konusu ve teması var.
Ve ileri götürüyorum. Eğer ki Gainsbourg çıkıp da bakın ben bu albümü yaptım ama ben aslında buna karşıyım deseydi, orada da o etki biterdi.
Öyle.
Onu da muğlak bıraktığı için öyle, o etki devam
ediyor. Aynen öyle. Aynen
yani
öyle.
Onu aslında birazcık nasıl diyeyim, dinleyiciye bırakıyor. Ya sanatçı öyle. Çünkü yani tamam. Sen bunun adını koy diyor. Yani David Lynch'in şeyi var. David Lynch'e soruyorlar. Ya bu filmde ne anlatmak istedin? Anlatır mısın bana diyor. Zaten anlattım ya diyor. Film diyor zaten konuşmaktır diyor yani.
He. Orada zaten. Ben konuştum.
Aynen. Ben zaten konuştum diyor yani. Bundan sonra sen de diyor yani. Bundan sonra çıkartacağın anlam falan neyse. Onu zaten sen çıkartacaksın. Onu da ben yapmayayım senin için diyor. Eğer ben sana bunu direkt söyleyecek olsaydım diyor. Zaten çekmezdim ki filmi. Gidip söylerdim diye yani.
Aynen öyle. Yani Orta Yaş Krizi arkadaşlar, bu albümü size tavsiye ediyor. Gönül rahatlığıyla dinleyip aynı zamanda pedofili de yerebilirsiniz. Pedofilinin ne kadar kötü bir şey olduğunu düşünüp, nasıl büyük bir istismar olduğunu düşünüp aynı zamanda bu albümden de keyif alabilirsiniz.
Birçok şey çıkartabilirsiniz.
Tabii ki.
Birçok şey çıkartabilirsiniz.
Tabii ki.
Çünkü şöyle de bir şey var. Onu da değinmek lazım. Hani demin bahsettim ya. Alman yapımı işte o çakma belgeseller falan filan. İşte Avrupa'da böyle bir şey var. Bilinç altında Avrupa'nın çok zengin Marquis de Sade'ın işte Sodom 120 güne kadar giden meseleler bunlar. Elit kısım bunları yapıyor. Elit kısım işte gizli gizli bu sapkın zevklere sahip. Çünkü dünyadaki bütün zevkleri bitirmişler. Artık bunlara şey yapmışlar. Çocuklarımızı kaçırıyorlar bilmem de, bunlar işte fuhuşa sürükler veya her neyse. Böyle renkleri var falan filan gibisinden. Bu Avrupa'nın bilinç altında olan bir şey yani. Eskiden beri de gelen bir şey bu. Dedim işte o belgeseldeki sahne. Bunun vurgusu aslında yani.
Mert.
Yani. Adamların şeyinde var. Burada mesela şey önemli. Fetiş nesnesi diyorum ya. Rolls Royce fetiş nesnesi. Oradaki sadece Rolls Royce fetiş nesnesi değil. O götürdüğü otel de
öyle canım,
fetiş nesnesi. Çünkü öyle. Oraya herkes giremiyor. Evet. Herkes otel bilmiyor. Ve adam muhtemelen o otele ilk defa gitmiyor. Çünkü evet. Adam otelin yerini biliyor.
Tabii. Bu arada yani bu albümü dinlediğimiz zaman şey hissi geliyor. Bu adam bunu ilk defa yapmıyor. Bu kadar evet. Rahat. Yani evet. Daha önceden bu tarz kızlarla beraber olmuş gibi.
Daha önceden oraya gitmiş. O odayı da biliyor. Bu adam daha önceden burada bulunmuş. Ama oraya herkes giremez.
Evet.
Oraya girmek için o Rolls Royce'e sahip olman lazım. O elit kesimden olmam lazım. Yani sadece genç mi? Bir yandan da o bilinçaltına da oynuyor. Yani o Avrupa'daki o bilinçaltına da oynuyor. Bu arada şöyle bir şey var. Mesela yanlış hatırlamıyorsam 90'lı yıllarda falan hakikaten bu şeyler ortaya, yani renk demeyeyim de biraz böyle kızların bu şekilde servis edildiği falan durumlar, işte kızların kaçırılıp seks kölesi yapıldığı falan, o renkler mesela ortaya çıkartıldı. Yani haberlere falan falan konu oldu. YouTube'da girdiğiniz zaman mesela bakıyorsunuz.
Ticareti yapan insanlar var bunlar.
Belçikalı işte bir kadın var. İddiaları var kadının. İşte küçükken diyor benim annem diyor servis etti diyor. İşte diyor hakikaten böyle elit tiplerin diyor. Çocukken diyor seks kölesi yani seks şeyi oldum diyor yani. Falan filan. Yani, bilemiyorum. Belki kadın yalan söylüyor. Belki şey, ama Avrupa'da böyle bir, Avrupa'nın bilinçaltı, kolektif bilinçaltında böyle bir şey var ve Gainsbourg buraya oynuyor. Kesinlikle buraya oynuyor yani.
Şimdi bir yandan da şeyi düşünüyorum ben. Yani Fransız ekstrem sinema akımı niye Fransa'da çıktı bu arada? Yani Gaspar Noé mesela biz filmlerini izliyoruz.
Marquis de Sade niye oradan çıktı?
Marquis de Sade
oradan başlıyor yani.
Gaspar Noé'nin filmlerini izlediğimiz zaman neden insanlığa dair bütün rahatsız edici şeyleri her filmde ben görüyorum? Ensesti görüyorum, pedofili görüyorum, uyuşturucuyu görüyorum, insan ticaretini görüyorum, ondan sonra cinayeti görüyorum, suistimal görüyorum, BDSM görüyorum. Hepsini bir arada her filmde ben görüyorum. Kariyerin başından beri.
Gözleme sokuyor insanları. Yani bir şekilde o Fransa'da, ama işte o var Fransa'da. Yani
işte o da belki de şey diyorlar abi. Bizim sanatsal ifade özgürlüğümüzün bir göstergesi bu diyor zaten. Ben Gaspar Noé. Gaspar Noé bir pedofil mi? Hiç ona dair bir soruşturma, bir suçlama, bir şey duydun mu? Hayır. Ama her filminde mutlaka
provokatif o da yani.
Evet
o
abi.
Provokatör yani. Bizim ülkemizde de, ya yani her ülkede var bunlar. Ama mesela bizim ülkede bunları konuşamazsın.
Aynen öyle.
Konuşma, indirirler adamı.
Daha mı iyi oluyor? Daha mı böyle ne diyeyim?
Toplumdan
vurma. Daha mı ahlaklı bir toplum oluyoruz biz bu sayede? Bilmiyorum, emin değilim.
Yani bu Fransa'da daha mı ahlaksız yapıyor?
Emin değilim.
Yani
emin
ben de emin değilim.
Emin değilim.
Ya şey durum var. İki konu daha değineceğim. Şimdi bundan sonraki albümü Gainsbourg'un. Aslında şimdi bu albümü bayağı bir şey yaptık. Farklı bir yere koyduk. Bundan sonraki albümü Vue de l'Extérieur. Doğru mu okudum bilmiyorum.
Vue de l'Extérieur. Dışarının görüntüsü.
Dışarının görüntüsü. Mesela o albüm, bundan bir sonraki albüm. Kalp krizinden sonra bu arada o albümü yapıyor. Albümde skatoloji ile ilgili. Mesela orada da bayağı aşk şarkıları yazıyor. Ve işte dışkı fetişi, işte idrar fetişi ile ilgili şarkılar mesela yazıyor. Ve mesela orada bayağı güzelleme yapıyor yani.
Evet.
Orada mesela bambaşka bir provokasyon var. Hani buradaki...
Bu skatolojide istismar yok Mert. Yani kimse kimse istismar etmiyor yani.
Onu diyeceğim.
Yapan yapar, kim hele.
İstismar, zaten oradaki derdi istismar falan filan değil kesinlikle. Oradaki derdi de bambaşka bir şey. İnsanları başka türden provoke etmek.
Tabii.
Başka bir şekilde hani ne bileyim yüz yüze bırakma. Evet. Bunları aşk şarkısı şeklinde yüz yüze bırakma. Ve orada mesela da, aslında tartışmalı olduğu taraflar var. Mesela bir Pamela Popo diye şarkı var orada mesela. Orada bir strip diziden bahsediyor. Je connais dans une boîte de Soho une nommée Pamela Popo. Gainsbourg'a kadar böyle bir şeyden bahseden popüler kültür içerisinde kimse yok.
Evet.
Halbuki bunlar var. Bir strip dizici var. Strip dizinin şovunun, burada siyahi bir strip dizici bu. Strip dizicinin en son, yani bu şovunun en sonunda yaptığı şey dışkılamak yani. Ve onu da şöyle anlatıyor şovunun şeyini. Küçük zenci doğurdu diyor, anlatıyor.
Vallahi
şimdi bu bir şey mi? Yani argoda kullanılan, hani o kültür içerisinde kullanılan...
Pötinegro.
Pötinegro diyor.
Yani bilen varsa söylesin arkadaşlar. Fransızca hakim.
Hani gerçekten bir kendi uydurduğu bir şey mi? Bilmiyorum. Ya da gerçekten belki de o alt kültür, ya işte her neyse, onun içerisinde sürekli kullanılan bir şey
yani
midir?
Bildiğim kadarıyla Fransızca da Mert, negro şey demek, zenci demek. Yani.
Evet.
Ama aşağılayıcı bir anlamı da var tabii ki yani.
Var. Yani mesela bu adamın yaptığı şeylerin büyük... Şimdi melodide mesela demin şey yaptık, bunların hepsini söyledik. Bak işte altında bu olabilir vesaire falan filan. Bu albümde, bir sonraki albümde bunları direkt yani dümdüz yazmış yani adam. İşte bir bebeğim var diyor, çişini yapıyor, kakasını yapıyor falan filan. Sonra ben onu falan filan, yani bir sürü işte böyle çok korkunç, çok şey silik, böyle çok transparan inandılar var orada yani. Çok çok bariz, çok da iyi bir albüm.
Güzel yani.
Ayıptır söylemesi, çok da iyi bir albüm. Ondan sonra mesela şunun için söyledim bunu. Genel olarak provoke etmeyi zaten seviyor bu adam yani.
Evet.
Hani derdi öyle büyük bir derdi olsun olmasın, o ona zevk veriyor yani. Provoke etmekten bir şekilde zevk alıyor. O uçlara taşımaktan, insanları şoke etmekten aldığı bir zevk var yani.
Jane Birkin'e dair söylemek istediğim bir şeyler vardı. Onları söyle Mert.
Var. Ama sen de konuşmak istiyorsan tabii ki.
Şimdi bu arada Jane Birkin'e dair de birkaç şey söylememiz lazım. Çünkü
geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetti.
Evet. Rahmetli Sergit anlamamızda ve bu albümü anlamamıza dair de birkaç ipucu var çünkü ona dair. Söyle bakalım.
Şimdi Jane Birkin'in albümün kapağında var.
Evet. Peruk takmış.
Peruk takmış olarak. Çocuk ayıcıklı falan filan böyle. Kapakta var zaten. Albümün, ha bu arada şunu söylemek lazım. O güne kadar zaten Jane Birkin'le olan ilişkisini tamamen medyaya malzeme yapıyor. Gönüllü olarak, isteyerek yani. O Jane Birkin'le kendi arasındaki ilişkiyi böyle insanların gözüne sokuyor. Gene provoke etmek için. Ve o arada da Jane Birkin'i bir seks ikonu olarak itiliyor. Bu albümde bunu kullanıyor. Albümün TV special'ında da kullanıyor. Hatta işte bir parçada Jane Birkin normal çıkıp kendisi olarak dans ediyor falan filan. Şimdi Ben geçenlerde ben Jane Birkin severim bu arada. Albümlerini de severim. Ayrılmalarından sonra dahi Jane Birkin'e beste verdi çünkü.
Aynen.
Yani ben severim. Şarkıcı olarak falan Jane Birkin'i severim. Oyunculuğunu da severim. Şimdi ama mesela beni şaşırtan bir şey oldu. Şu oldu. Jane Birkin öldüğünde ya ben de sosyal medya sen kullanmıyorsun. İyi ki kullanmıyorsun. Ben kullanıyorum ve deliriyorum çünkü. Kullandığım zaman şimdi ben Jane Birkin paylaşım yaptım. Baktım birkaç tane de arkadaşım var. Onlar da paylaşım yaptı. Kadın bunlar. Baktım feminist ikon işte elveda falan. Anlamadım şimdi ben burunu da sokmak istemiyorum konuya. Çünkü Türkiye'de feministler çok burun sokmamızı istemiyorlar bu konuya. Mansplaining daha okey. Ben yani çok kişiden duydum sen feminist olamazsın sen feminist destekçisi olabilirsin.
Evet,
bilmiyorum Finlandiya'daki eski kız arkadaşım hayır benim babam feminist diyordu. Bilmiyorum hangisi doğru. Neyse girmeyeceğim o konuya. Yeşil liberaldi falan filan böyle. Ya membaandan geliyordu ama bilmiyorum bizimkiler belki daha iyi biliyordur. Şimdi bu bahsettiğim arkadaşlarım da feministler. Kendi söylemeleri diyor. Daha sonra dedim ki ya bizimkilerin salaklığı mı acaba bu? Yoksa dünya çapında olan bir şey mi bu? Hayır abi değilmiş yani. Mesela baktım yani tabii tartışmalı yerler. Independent, Guardian falan filan tarzı yerler. Orada mesela Jane Birkin'in feminist ikonu olarak vurgulandığını gördüm. Hatta kitap var. Jane Birkin Art, Sex, Feminism diye. Ölümünden sonra mesela kitap falan buldu Amazon'da. Okumadım kitabı. Okumak da istemiyorum bu arada. Ama mesela şaşırdım Emre. Çok şaşırdım. Çünkü şöyle bir şey var. Jane Birkin'e mesela stil ikonu diyorlar. Tamam anlıyorum. Bana sorarsanız eğer stilini bile kendisi ne kadar yarattı şüpheli. Çünkü niye diyeceksiniz? Jane Birkin'in nasıl giyineceğini de... Yani Jane Birkin'in nasıl giyineceğini... Boş ver abi. Charlotte Gainsbourg'un evde çorap giyeceğine kadar karışıyormuş adam yani. Anlatabiliyor muyum? Yani... Ve Jane Birkin de zaten çok genç yaşta John Barry'le evlenmiş. Erkeklerin benimle ilgilenmesinden, işte bana sahip çıkmalarından hoşlanırım diyor. Evet. Jane Birkin'in bir sözü var abi. Yani bu işte zamanla çok cesaret mesela işte sütyen giymeden film galasına katıldınız. İşte bu şekilde kadınları özgürleştirdiniz falan. Jane Birkin'in verdiği cevap abi şu. The truth is, I did all those things to please men I liked at the time. Yani ben beraber olduğum erkekleri mutlu etmek için yaptım onları diyor.
Ve bir de büyük. Kendine yaşça büyük. Bayağı yaş.
Yaşça büyük. I always did what they wanted as I was scared of losing them. Onları kaybetmekten korktuğum için diyor. Onların diyor isteklerini diyor. Direkt olarak boyun eğdim diyor. Şimdi bir evet okey stil ikonu. Belki adam yaptı. Olabilir. Ama sonuçta bir stili var. İkon olmuş bilmem ne falan filan. Ha okey peki bunda da okuyayım. Şimdi Serge Gainsbourg'a tekrar geri döneceğim. Şimdi Serge Gainsbourg 80'lerde bir talk show'a çıkıyor. Talk show'da da diğer konuk o dönemin Fransız pop müzik ikilisi Lolita Mitsoko'dan Catherine Ringer, solist. Hı hı. Şimdi ünlü olmadan önce tıpkı bizim Sibel Kekil gibi hardcore porno filmlerde oynamış. Bu konu açılıyor bir şekilde. Bizim Gainsbourg diyor ki sen diyor orospusun diyor. Fahişesin sen diyor.
Kamera karşısında.
Kameranın önünde diyor başka adamlarla seks yapmışsın diyor. Sen orospusun diyor. Para almışsın bundan diyor. Yani istediğin kadar konuş diyor. Ben seni dinlemiyorum, takmıyorum diyor. Yüzüne bakmıyor kadın.
Yüzüne bakmıyor.
Kadın diyor evet yaptım diyor. Reddetmiyorum diyor bunu. Yani evet yaptım falan. Sonra kadın mesela Gainsbourg orospusun, orospusun dedikçe kadın da bunu eleştirmeye başlıyor. Sen de işte şeye dönüştün. Alkoliksin, bilmem nesin falan filan deyince Gainsbourg'un verdiği cevap bak daha fazla konuşsan tokat yiyeceksin suratını diyor. Bunu bayağı diyor yani ekranda. Şimdi buradan şunu çok net söyleyebilirim ben. Seksist bir adam bu.
Tabii ki.
Bu çok net seksist bir adam. Tabii. Şimdi tekrar bir önceki bahsettiğimiz şeyi dinliyorum. Şimdi Jane Birkin için diyorlar ki giyinmesiyle, o zamanki tavrıyla, özgürlükçü tavrıyla, işte free the nipple, işte sütyen giymemesiyle falan filan hem bir silikon oldu hem de aynı zamanda biz kadınları özgürleştirdi.
Evet.
Bu yüzden bir feminist ikon bu. Bunların hepsini yaptıran, Jane Birkin'e hepsini yaptıran bir erkek.
Ve seksist bir erkek.
Misojinist bir erkek.
Misojinist bir erkek, evet.
Yani Serge Gainsbourg misojinist bir erkek. Yani aslında bu dedikleri özgürleştirmeler falan filan işte her neyse adamın fantazisi aslında.
Biraz öyle.
Misojinist bir adamın fantazisi bunlar. Çok net yani bu şey değil. Siyah beyaz bu yani. Hani bunun şey tarafı falan filan. Hani sen bundan kendine fayda sağladın mı sağlamadın mı orta tartışmalı bir konu. Ama bu Jane Birkin'i bir feminist ikon bence yapmamalı. Hani ben gene burnumu sokmak çok istemiyorum. Taşlanacağız çünkü. Ama yani eğer bu sırf bu yani bu şekilde misojinist bir adam ona çıplak gezeceksin dediği için çıplak gezdi diye bu kadın feminist ikonu oluyorsa benim hani çok da söyleyecek bir şeyim yok. Ama son olarak şunu söyleyeceğim. Tam da aslında bu Gainsbourg'un insanlarda nefret ettiği özellik. Yani insanlardaki bu basitlik, salaklık, sığlık, direkt olarak yüzeye bakma ve ikiyüzlülük Gainsbourg'un zaten bütün o çomakları soktuğu yer.
Doğru.
Yani bütün aslında adamın kariyeri, o body of work bununla ilgili yani.
Doğru, doğru.
Yani aslında tam olarak şu anda öyle bir şey var ki ortada. Jane Birkin'e feminist ikon denilmesi üzerinden. Serge Gainsbourg haklı çıkmış oluyor.
Ben de sadece şununla bitirelim konuşmamızı. Çok uzadı. Serge Gainsbourg'la olan birlikteliği bir noktada son buluyor Jane Birkin'in. Ondan sonra hayatı boyunca yaptıklarını biraz daha çok kastediyor olabilirler feministler diye düşünüyorum. Yoksa hayır. Feministlerin Serge'le beraberken Serge ilişkisi üzerinden bir feminizm okuması yaptıklarını zannetmiyorum Mert.
Yapıyorlar ya.
Yapıyorlar mı?
Tabii film galasında sütyensiz çıktı falan.
Ha, o beraberlerken tabii o anlamda.
Bunların hepsi beraberken. Anladım, tabii. Yani o dönem işte özgür olarak ortaya çıkması, tabuları yıkması falan.
Tamam, bir de işte hippie zamanlar o zamanlar tamam mı?
Ha, tabuları yani, yıktı.
Tabuları Fransa'da, Avrupa'da o yıkıyordu falan. Amerika'da hippiler yaparken burada işte Serge'ler falan yıkıyordu.
Kadın net söylüyor. Yani ben diyor Serge'i kıskanıyorum diyor. Çünkü başka kızlar diyor ona yaklaşıyorlar. Bana da beste yapar mısın bilmem ne falan. Ev kadını olmak istiyor Jane Birkin. Evet. Söylüyor da bunu yani.
Alkol problemi olmasaydı da büyük bir ihtimalle ayrılmazlardı. Hayatlarını beraber geçirdiler.
Serge Gainsbourg da zaten ondan yakınıyor. Beni bıraktı diyor. Benden daha yakışıklı beden buldu ama o adam da alkolikti diyor. Diyerek kapatabiliriz.
Arkadaşlar bence bugün çok tartışmalı bir müzik figürünün ve kültür ikonunun altından kalktık gibi geliyor. Yani onu becerebildik gibi geliyor.
Umarım kalkmışız.
Yani mümkün olduğunca şey yaşamamak için arkadaşlar. Yani bir müziği dinlerken, ondan keyif alırken ha bu adam böyle miydi? O zaman dinlemem lazım gibi bir yaklaşımı benimsememek için gerçekten olayı bir etik, bir estetik bağlamıyla değerlendirip bir platforma oturtmaya çalışıyoruz biz bu kanalda, programda, Orta Yaş Krizi'nde. Bugün bence birazcık altından kalktık. Bakalım sizin fikirleriniz nasıl olacak? Albümü bilenler, sevenler var mı? Fransızca bilen birileri varsa özellikle yaptığımız bir hata varsa... Sürçülisan varsa onları düzeltsin.
Özellikle benim.
Özellikle Mert'in. Ve ayrıyeten de bu tartışmalı mevzular hakkında sizler ne düşünüyorsunuz? Bunu samimi bir şekilde merak ediyorum. Genel olarak yaklaşımımız nasıl? Bizim düşünemediğimiz, aklımıza gelmeyen şeyler sizin neler? Sizleri çok seviyoruz. Orta Yaş Krizi bir sonraki bölümde görüşmek üzere.
Arkadaşlar çirkinleri çirkin oldukları için eleştirmeyi sonra
böyle albümler yapar.
Böyle albümler yapar.
Görüşmek üzere.